Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 45. Ayrım. 22. Bir kalp atımı kadar ani, bir asır kadar uzun ve yavaş bir andı. Üzerinde servis elemanlarının ince beyaz ceket ve pantolon takımından vardı. Saçı yumuşak, bal tonunda kahverengiydi. Yüzünü çevreleyen kısa, kıvırcık bir çerçeve şeklindeydi. Bu yüze dikkatle makyaj uygulanmış ve özenle dikkat çekmeyecek bir hale getirilmişti. Rahatlıkla bir droid olduğu düşünülebilirdi ve süslü bedenlerin arasından Rourke'a doğru rahat bir tavırla ilerlerken aynı bir droid gibi ifadesizdi. Elinde tek bir şampanya kadehi vardı. Gözleri Rourke'un gözleriyle buluştuğunda ışıldadı. O bakışlarda her ne gördüyse tatmin olmuş olmalıydı ki gülümsedi. Dudaklarının kenarında beliren hafif bir tebessümdü. Hedef göründü. Eve çok net bir şekilde konuşmuştu ama Juliana'nın duyamayacağı kadar uzaktaydı ve aralarında çok fazla ses vardı. Yine de kadın başını çevirerek Eve'e baktı. Eve ileri, Juliana geri olmak üzere aynı anda hareket ettiler. Juliana arkasını dönüp kalabalığın arasına karışmadan önce Eve'in kadının yüzündeki şaşkın öfkeyi görme tatminini yaşayacak kadar vakti oldu. Şüpheli garson kıyafeti giymiş, saçlar gözler kahverengi. Salonun batısına doğru ilerliyor. Eve konuşurken yolunu açmaya çalışıyor, ellerini ve dirseklerini kullanarak şaşkın insanların arasından ilerliyordu. Feeney'in talimatı kulaklarında çınladı, ani bir hareketle sağa dönünce bir garsona epey sert bir biçimde çarptı. Tepsideki kadehlerin yere düşmesiyle çıkan büyük gürültüyü arkasından duydu. Juliana'yı gördü. Kadın ikinci kata doğru kıvrılan merdivenlerden son hızla çıkmaya başlamadan önce elindeki kadehi ilgisiz yaşlıca bir adamın eline tutuşturmuştu. Eve'in bağırmasıyla önündeki insanlar oyuncak bebek gibi sağa sola savruluyorlardı. ''Yukarı çıkıyor!'' diye bağırdı Eve. ''8 ve 9. pozisyonları tutun! Hemen, hemen, hemen!'' Şampanya kadehini dudaklarına doğru götüren adama son hızla çarptı. Kadeh elinden uçup yere çarparken içindekiler takım elbisesinin üzerine dağıldı. ''Hey, bu ne şimdi?'' Adam Eve'in kolunu sertçe tutacak kadar öfkelenmişti ve anında kasıklarına doğru bir tekme yedi. Biraz toparlayacak diye düşündü Eve ama en azından yaşayacaktı. ''Şuradan Teğmen!'' Eve'in arkasından yetişen iki polisten biri, İlerideki ikili kapıyı işaret etti. İçeri girdi. Sivil yoğunluğu yüzünden ateş edemedim. Kilitleri aktive etti ve kendini içeri kapadı. 10. kattan aşağı atlamak gibi bir planı yoksa çıkışı kalmadı. Bir yol bulacaktır. Eve hiç tereddüt etmeden silahını çıkararak kilide ateş etti ve havaya uçurdu. Bir saniye sonra başka bir patlama sesi geldi. Sıcak hava bir yumruk darbesi şeklinde indi ve Eve'i en az 2 metre geriye uçurdu. Silahı ıslak bir sabun gibi elinden kayıp gitmişti. Dahası kulaklık bağlantısı da kesilmişti. Koridoru boğucu ve kör edici bir duman kapladı. Alevlerin berbat çıtırtısını ve panik halinde çığlık atarak koşturan etrafındaki ve alt kattaki insanların sesini duydu. Bilek koşumundan yedek silahını çıkardı ve hala çalıştığını umut ederek mikrofona doğru ''Memur yaralandı, memur yaralandı!'' diye tekrarladı. Destek polislerden birinin yerde bilinçsiz halde yattığını ve başından kan aktığını görebiliyordu. ''Tıbbi desteğe ihtiyacımız var. Ben Dunn'un peşinden gidiyorum.'' Eve dizlerinin üzerine çöktü, sıçrayarak hızlı ve alçak bir yuvarlanmayla dumanların arasından kapıdan geçti. Juliana öfkeli yumruklar, saldırmaya hazır dişler ve tırnaklarla sırtına atıldı. Güvenlik sistemi tavandan su püskürtmeye, fanlar çalışmaya, alarmlar ötmeye başlamıştı. İkisi suların altında, paramparça olmuş halının üzerinde iki hayvan gibi boğuşmaya başlamıştı. Eve'in silahı ikinci kez elinden uçtu. En azından raporda öyle yazacaktı. Çıplak elle attığı yumrukların, Juliana'nın yüzünde çıkarttığı yankılar kulağına şarkı gibi geliyordu. Burnunda kan kokusu, ağzında da kan tadı vardı. Her ikisi de ayağa kalkarak, birbirlerinin etrafında dönmeye başlarlarken Eve'in zihni lazer kadar keskindi. ''İşin bitti Juliana. Geri çekilin!'' diye bağırdı odaya giren Rourke'u ve hemen arkasındaki McNab'i görünce. ''Sakın karışmayın. O benim.'' ''Efendim?'' Rourke elini uzatarak McNabb'in silahını indirdi. Bırak kendi bitirsin. Asıl senin işin bitti Dallas. Bir adam için yumuşadın. Sana daha çok saygım vardı. Dönerek Eve doğru bir tekme savurdu. Ayağı Eve'in yüzünü sıyırarak geçti. Onun da diğerlerinden hiçbir farkı yok. Senden sıkıldığında seni fırlatıp atacak. Daha şimdiden her fırsatını bulduğunda aletini diğer kadınların gözüne sokuyor zaten. Onların işi bu, yaptıkları şey, tek yapabildikleri şey. Eve doğruldu ve paramparça olmuş ceketini çıkardı. Juliana da aynısını yaptı. Senin işini bitiriyorum dedi Eve. Benim işim de bu. Hadi dans edelim. Biraz geri çekilsen iyi olabilir. Rourke uzanarak Eve'in yere attığı yedek silahı aldığında yumruklar ve tekmeler havada uçuşmaya başlamıştı. Birinin canı yanabilir. Tanrım, çok sağlam bir kız kavgası. Rourke dikkatini ve gözlerini bir an karısından ayırmadan tek kaşını kaldırdı. Ve bunu senden başka kimsenin Teğmen'in duyacağı kadar yüksek sesle söyleyemeyeceğini sana garanti edebilirim. Bunu yapması gerekiyor diye ekledi ve Juliana'nın Eve'in göğsüne inen tekmesini gördüğünde darbeyi içinde hissetti. Eve bir şey hissetmemişti. Bedeni düşerken, dönerken, savrulurken uygun pozisyonları alıyordu ama zihni acıyı hissetmiyordu. Tek hissettiği yoğun, karanlık bir zevkti. Havada dönerek Juliana'nın suratına bir yumruk indirdiğinde çıkan çatırtıyı duyunca inanılmaz bir tatmin hissetti. Lanet burnunu kırdım ha! Bakalım bu konuda ne yapacaksın? Juliana'nın yüzü birden kan içinde kalmış, güzelliğini kapatmıştı. Tıpkı Eve gibi o da nefes nefeseydi ama pes etmek gibi bir niyeti yoktu. Bir çığlık attı ve koşarak Eve'in üzerine atıldı. Çarpışmanın şiddetiyle her ikisi de teras kapılarından dışarı doğru uçtu. Camlar kırıldı, ahşaplar çatladı. Rourke mahvolmuş kapı eşiğine doğru hızla koştuğunda Eve ve Juliana'nın iç içe geçmiş uzuvlar ve öfke yumağı halinde yürüyen bantta yuvarlandıklarını gördü. Tanrım! Yüreği ağzında trabzanlara doğru koşturdu ve ikisinin yürüyen şeritte iki kat aşağıya düşüşünü izledi. Hala iki sevgili gibi sarmaş dolaştılar. Bu çok acıyacak, dedi arkasından gelen McNabb. İçimizden birinin buna bir son vermesi gerekecek ve ben olmamayı dilerim. Ama Rourke çoktan trabzandan atlamış aşağı doğru koşturuyordu. Tanrım, delilik bu. McNabb silahını koşumuna taktıktan sonra aynısını yapmaya hazırlandı. Biz bir avuç deliyiz. Yürüyen bant çarpmalarının şiddetiyle biraz titredi. Bantta olma talihsizliğini yaşayan siviller, batmak üzere olan bir gemideki fareler misali koşturup kendilerini dışarı atmaya çalıştılar. Juliana'nın üniforma ceketinin altına giydiği ince ipek gömlek yırtılmıştı ve kan içindeydi. Zıplayarak Eve savurduğu tekme ve yumruklar sırasında kısmen açıkta olan göğüslerinde ışıklar yansıdı. Eve hafifçe geri çekilerek yumruktan kendini kurtardı, eğildi ve Juliana'nın karnına indirdiği yumruğun etkisiyle onun nefesinin kesildiğini hissetti. Hapishane talimleri sokak dövüşlerinin yerini tutmaz pislik. Eve söylediğini ispat edercesine dirseğini Juliana'nın çenesine geçirdi ve başının geriye doğru savrulmasını izledi. Ama bakalım bu kez kafese gittiğinde sana antrenman fırsatı verecekler mi? Hapse dönmüyorum. Juliana artık körlemesine daha büyük bir öfkeyle saldırıyordu. Eve'in savunmasını delerek tırnaklarını yanağına gömmeyi başardı. Eve'in omzunun üzerinden yürüyen bantta onlara doğru koşturan adamları gördü. Kendi arkasından gelen bağırmaları ve koşturan ayak seslerini duydu. O anda hayatında şimdiye kadar çekmediği kadar yoğun bir fiziksel acı çekerken tuzağa düştüğü için kendine, onu köşeye sıkıştırdığı için Eve küfretti. Ama savaş bitmemişti, bitemezdi. Geri çekil diye emretti beyni. Juliana emre uyarak yürüyen banttan atladı ve 3 metre aşağıdaki açık hava restoranında zemine çarptığında ayağa kalkarken biraz zorlandı. Yemek yiyenlerin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Zaten yüzü aldığı darbelerle kan revan içinde, gözlerinde çılgın bir bakış olan bir kadın, şık cam masalar ve ışıltılı mumların arasına düştüğünde birçoğu çığlık atmaya başladı. Benzer berbatlıktaki ikinci kadın, son hızla tatlı arabasının üzerine iniş yaptığında, iki kadın ve bir adam oracıkta bayıldı. Birkaç konuk havuza düşerken, su sesi ve çığlıklar yükseldi. Restoranın kapılarına doluşan ve artık durdurulmuş olan yürüyen bantta sıra olan polisler tarafından köşeye sıkıştırılan Juliana, gözlerini kendisi için önemli tek polise doğrulttu. Pahalı bir Merlot şişesine uzandı ve son hızla masalardan birine çarparak kırdı. Kırık ucu iğne doğru kaldırdığında şarap hala kan gibi akmaya devam ediyordu. ''Seni öldüreceğim.'' Her ne kadar gözyaşları suratındaki kirleri iyice dağıtarak akıyor olsa da sakin bir ses tonuyla konuşmuştu. ''Ateş açmayın.'' diye seslendi Eve, polislerden birinin nişan aldığını görünce. ''Ateş açmayın sakın. Bu benim operasyonum. Tutuklamayı ben yapacağım.'' Rourke'un hemen arkasına iniş yaptığını göremese de hissetti. ''Benim.'' Bunu ulumayı andıran ama sessiz bir tonla söylemişti. ''O halde bitir artık.'' Rourke da sadece onun için ve sessizce konuşmuştu. ''Yeterince vaktini harcadın. Bakalım o elindekiyle boğazımı kesmeye çalışacak cesaretin var mı Juliana? Hızlı hareket etmen gerek ve inan pek şık olmayacak. Zavallı bir adamı zehirlemek gibi steril ve zarif de olmayacak.'' Eve konuşurken duruş pozisyonunu ayarlıyor, hamlelerini planlıyordu. ''Sorun ne Juliana? Doğrudan öldürmeye korkuyor musun?'' Juliana, öfke, nefret, aşağılanmış olmanın verdiği hararetle yüklü bir çığlık eşliğinde Eve'in üzerine atıldı. Eve, ölümle yüz yüze olmanın verdiği soğukluğun tüm bedenine yayıldığını hissetti. Parmaklarının ucunda yükselerek önce bir bacağını, sonra diğer bacağını savurdu. Her ikisi de suratı hedef alan iki sert tekmeyle Juliana geriye doğru uçtu ve zarafetten son derece yoksun bir biçimde cam masalardan birinin üzerine düştü. Masa berbat bir cam banyosu sunacak şekilde kırıldı. ''Dövüşün temel kuralı,'' dedi Eve, eğilip Juliana'yı saçlarından kavrarken. ''Bacaklar kollardan daha uzundur.'' Uzanarak Juliana'nın kulağına fısıldadı. ''Benim olanın peşine düşmemeliydin. Büyük hata.'' Juliana, başının dönmesine ve görüşü bulanık olmasına rağmen dişlerinin arasından hırlayarak konuşmayı başarabildi. ''Geri döneceğim ve her ikinizi de öldüreceğim.''
''Hiç sanmıyorum Juliana. Bence işim bitti. Şimdi sana vatandaşlık hakkın olan sessiz kalma hakkını sunacağım.''
Eve böyle diyerek yüzüne bir yumruk daha attı ve Juliana tamamen kendinden geçti. Eve onu ters çevirdi, kelepçeleri taktı, sonra doğrularak bir adım geriledi.
''Peabody?'' ''Ah, evet efendim, buradayım. Bu mahkuma haklarının okunmasını sağla. Uygun bir kuruma götürülerek gereken tıbbi yardımı alsın.'' ''Evet efendim. Teğmenim?''
Eve başını çevirdi ve pek de zarif olmayan tavırla ağzındaki kanı tükürdü.
''Ne?'' ''Sadece size benim tanrım olduğunuzu söylemek istiyorum.''
Eve kesik bir kahkaha attı ve toparlayarak sandalyeye doğru ilerledi. Oturdu. Acı yavaş yavaş tüm bedenini kaplamaya başlamıştı ve epey yoğun olacağını vaat ediyordu.
''Buradan çıkartılsın ki insanlar bu pisliği temizlemeye başlayabilsin. Ben biraz kendime geldikten sonra raporları yazmak ve ekibe bilgi vermek için merkeze döneceğim.'' ''Sabahtan önce gelemez,'' diye düzeltti Rourke. Kırılmamış büyük bir su şişesini açarak Eve'e uzattı. ''İki saate gelirim.''
Eve suyu başına dikerek bir deve gibi içmeye başladı. Peabody bu özel savaşa taraf olmaması gerektiğini bilecek kadar zekiydi.
''Güzel otelini mahvettiğimiz için üzgünüm.'' ''Evet, o konuda epey iyi bir iş çıkardın ortaya.''
Rourke bir sandalye çekerek Eve'in önüne oturdu. Yüzü kan, pislik ve morluk içindeydi. Yumrukları sıyrık ve morluk doluydu, şişmişti. Kolundaki pek çok sıyrık arasındaki derin bir kesik tedavi gerektirecekti. Rourke şimdilik bir mendil çıkardı, masadaki uzun bez peçetelerden birini aldı ve seri bir şekilde kesiğin üzerine bağladı.
''Güzel karımı da epey benzettin.'' ''Ben sadece, bilirsin işte, onu biraz ısıtıyordum.'' ''Ah, evet, izledim. Özellikle de 10. kat terasından aşağı doğru düşerken onu epey ısıttın.'' ''O biraz kendiliğinden oldu. Fakat olur o kadar.''
Eve boş bulunup tesadüfen kendine baktığında bir an tek kelime edemeden öylece kaldı. Elbisesi boynundan itibaren yırtılmış, kumaş göğüslerinin üzerinde sallanıyordu.
Diğer bir yırtık neredeyse kasıklarına kadar iniyordu. Bacaklarından biri de kalçasına kadar açılmıştı.
Lanet olsun!
Eve kumaşı çekerek göğüslerini kapamaya çalıştı.
Burada neredeyse çıplak halde oturup durduğumu söyleyebilirdin.
Yani bir adam kenarda durup iki kadının kavgasını izlediğinde mutlaka kıyafetlerin de yırtılmasını ümit eder. Ama ayağa kalktı, ceketini çıkararak karısına uzattı. Seçeneklerini sunuyorum. Bir sağlık merkezi ya da hastane, resmi sağlık ekipleri veya Louise'in seni muayene ve tedavi edebileceği buradaki bir oda.
Bu konuda benimle tartışmak istemezsin.
Dunu kendi ellerinle indirmek istedin. Bunu yapmaya ihtiyacın vardı. Yoksa silahını kullanırdın.
Kapı havaya uçtuğunda düşür.
Bıçak hala botunda. Rourke elini hafifçe Eve'in elinin üzerine koydu. Resmi raporunda ne söylemek istiyorsan onu söyle Eve. Ancak bana numara yapma. Yapman gereken şeyi yaptın ve ben bunu anlıyorum. Benim yüzümden biri senin peşine düşmüş olsaydı ben de aynısını yapmak isterdim.
Tamam, yapman gerekeni yaptın ve ben karışmadım. Sence bu benim için kolay bir şey olmuş mudur?
Eve ayakkabılarıyla kırık camları biraz kurcaladı.
Hayır, şimdi benim yapmam gereken şeyi yapmama izin vermen ve karışmaman gerek. Sunduğum seçeneklerden hangisi sana uygun?
Louise'i alayım, dedi Eve. Gerçi eminim güzel hayır balosunu mahvettiğim için bana çok kızgındır.
Ki bu da böyle konulardan hiç anlamadığını gösteriyor.
Amacının reklamını yapmak ve ilgi çekmek için bu küçük gösteriden daha etkili bir şey bulması imkansızdı. Bunu hemen göremediyse bile eminim senin hatırlatman yeterli olacaktır.
Mantıklı.
Eve uzanarak Rourke'un yüzüne düşen saçları çekti.
Seni seviyorum. Birden içimden söylemek geldi. Bunu duymaya her zaman bayılıyorum. Hadi bakalım Teğmen, şimdi seni kaldıralım.
Eve, Rourke'un uzattığı eli tuttu ve kalkmaya çalıştı. Rourke, onun nefesinin kesilmesini ve bastırdığı inlemeyi fark etti.
Pekala, bu acıdı.
Eve, tekrar oturmak zorunda kaldı ve nefesini toparlamaya çalıştı.
Beni kucağına almayı aklından bile geçirme.
Eve, onun ne düşündüğünü tahmin ederek elini kaldırdı.
Etrafta bu kadar polis varken olmaz. Böyle şeyler insanın ününü mahveder.
Bence ünün bundan sağ kurtulur. Özellikle de bu gece yaptıklarından sonra. Ayrıca Rourke elinden geldiği kadar yumuşak bir hareketle onu kucağına aldıktan sonra devam etti. Endişeli bir sivilin aşırı tepkisi olduğunu söyleyerek beni suçlayabilirsin.
İyi, tamam.
Acı artık bir bufalo sürüsü gibi üzerinden geçmeye başlamıştı.
Suçu kocama atarım.
Hey, şu işe bak, kocam dedin. Senin ağzından duymaya pek alışık olmadığımız bir kelime.
Dilime artık o kadar batmıyor sanki. Biliyor musun, bu evlilik olayının ikinci senesine başlamak için epey ilginç bir durum.
Bence kesinlikle harika gidiyoruz.
Rourke, yaralı savaşçısını savaş alanından taşıyarak çıkardı ve ona sabaha kadar uyumasını sağlayacak kuvvetli bir ağrı kesici verilmesini sağlayacağını fark ettiğinde karısının ne kadar öfkeleneceğini düşündü.
45. ayrımın sonu. Sayfa 448. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. Seslendiren Sevda Türkeri. Seslendirme bitiş tarihi 21 Haziran 2015.